Ayrım 32. Genelkurmay belgelerinde Kürt isyanları 1. Sayfa 461. 9. Kolordu, Genelkurmay Başkanlığından aldığı emir ve direktiflere uygun olarak 2 Temmuz 1930'da şu harekat emrini verdi. Van Gölü kuzeyindeki eşkıyanın durumu şöyledir. Patmos bölgesinde eşkıya Kör Hüseyin ve Emin Paşaoğulları idaresinde 350-400 kişi olup Sofu Mustafa, Kani, Yukarı Romik, Çakır Bey, Gürgüre, Haçlı, Koru, Harabe, Kürk, Çavuş köyleriyle çevrili olan saha dahilinde bulunmaktadır. Bu köyler ve bu saha dahilindeki bütün köyler eşkıyaya katılmışlardır. Zeylan bölgesinde eşkıya Seyit Resul idaresinde 400 kişi kadar tahmin edilmekte olup, Zeylan deresi içinde Şurik, Su, Soğuk, Kadir Asker, Münevver, Sivik, Ağı, Dedeli, Şeytan Hava köyleriyle çevrili olan saha dahilinde bulunmaktadır. Bu köyler ve saha dahilindeki diğer bütün köylü eşkıya ile beraberdirler. Çaldıran bölgesinde İran'dan hududumuz dahiline giren Yusuf Abdal idaresinde miktarı henüz anlaşılamayan bir eşkıya grubu da aşağı Çilli, Şeyh Rumi, Ali Kelle, Haçan, Kaymaz, Şeyh Sucu köyleriyle çevrili olan sahada bulunmaktadır. Bu bölgenin kuzeyinde ve hudutla Tendürük arasındaki sahada Halikanlı Halit ve Melikanlı Tozu'nun bulunduğu anlaşılmıştır. Bu şakilerin Zeylan ve Patnos civarındaki eşkıyayı gereğinde himaye maksadıyla hududumuz dahiline girmiş olmaları kuvvetle muhtemeldir. Van Gölü kuzeyindeki eşkıyayı imha maksadı ile kıtalarımız şu suretle harekete başlayacaklardır. Mürettep 9. Tümen, 28. ve 29. alayların mürettep taburları ile iki grup dağ bataryası ve takviyeli 41. Süvari alayı ile yardımcı kıtalardan mürekkep olmak üzere Hüsnü Paşa komutasında olarak 4 Temmuz sabahı Diyadin'den hareketle Kerdahul Tepesi üzerinden Zeylan bölgesindeki eşkıyaya doğrudan taarruz etmek üzere Avgarse Dağı genel doğrultusunda ilerleyecektir. 41. Süvari Alayı, Beyazıt Ağa ile Tendürük arasındaki bölgeyi doğudan gelmesi muhtemel bir tehlikeye karşı kapamak üzere ilkin Şikefti kuzey ve güneyindeki tepelere sürülecektir. Albay Eşref müfrezesi 7. Piyade Alayı'ndan mürettep tabur ile bir grup dağ bataryası ve muhabere müfrezesinden mürekkep olarak 4 Temmuz gruptan sonra Tutak'tan hareketle Mosik üzerinden Şekerbulak istikametinde ilerleyecek ve 5 Temmuz sabahı Patnos bölgesinde eşkıya grubuna baskın tarzında taarruz edecektir. Malazgirt'teki kuvvetlerden seçme ve mürettep bir kıta bizzat Derviş Bey komutasında olarak 4 Temmuz gruptan sonra Malazgirt'ten hareketle Keresor Tepesi'ni tutacak ve 5 Temmuz günü 7. Alay'dan mürettep taburun taarruzuna yardım edecektir. Malazgirt müfrezesi Albay Eşref ile irtibat kurar kurmaz onun emrine girecektir. Ahlat'taki 18. Alay'ın 3. taburu 2 Temmuz gruptan sonra Ahlat'tan hareketle 3 Temmuz sabahı Kızıl Yusuf bölgesine gelecek ve 3 Temmuz gününü burada geçirdikten sonra 3-4 Temmuz gecesi yine gece yürüyüşüyle Dobori Dağı bölgesine varacak ve 4-5 Temmuz gecesi Ziyaret Dağı bölgesini ele geçirecek. 5 Temmuz sabahı Tutak ve Malazgirt müfrezeleri ile müştereken Patmos'taki eşkıya grubuna güneyden baskın tarzında taarruz edecektir. Gerek bu tabur ve gerek Patnos müfrezesi Albay Eşref ile irtibat kurar kurmaz onun emrine gireceklerdir. Albay Eşref grubu Patnos bölgesini temizledikten sonra Meydan Dağı Gürgür Baba genel doğrultusunda Zeylan bölgesine yönelecektir. Erciş grubu Ernis'teki 18. alayın 2. taburu Albay İbrahim Hakkı komutasına alınarak 5 Temmuz sabahı Erciş'ten Çakırbey ve Ernis'ten Payköy'ü, Azikköy'ü genel doğrultusunda taarruza başlayacaktır. Erciş'teki Yaşar Bey Süvari grubunun 4 Temmuz akşamına kadar Muradiye'de 40. Süvari Alayı emrine gönderilmiş olması lazımdır. Ernis'in bir piyade bölüğü ile 2 makineli tüfekle daimi olarak muhafaza altında bulundurulması gerekir. Muradiye'deki 40. Süvari Alayı Yaşar Bey grubu, 2 topla takviye edilmiş olduğu halde ilkin Kom Esat batısındaki 3020 ve bunun kuzeyindeki 2280 rakımlı tepeler hattını elde bulunduracaktır. Beyazıt Ağa'daki 17. Hudut taburu ile Geri Şemyan'daki Van Jandarma taburu, 41. Süvari Alayı'nın Beyazıt Ağa kuzeyi bölgesine varmasından sonra 1. Süvari Tümeni Tugay Komutan Vekili Albay Ferhat emrine girecektir. Bu suretle teşekkül edecek olan Ferhat Bey grubu 9. Tümen emrinde bulunacaktır. 40. Süvari Alayı ilkin doğrudan doğruya kol ordu emrinde bulunacaktır. Gerek 40. Süvari Alayı ve gerekse Ferhat Bey müfrezesi, 9. Tümenle Erciş grubunun yapacakları taarruz hareketini doğudan gelmesi muhtemel tehlikelere karşı koruyacak ve Zeylan bölgesinde kıtalarımızın çemberinden kurtulması muhtemel olan eşkıyanın doğuya doğru kaçmalarını önleyecek, uçak filolarımızsa kol ordunun talimatına uygun olarak bu harekat sırasında gereken bölgelerde faaliyette bulunacaktır. 11. Süvari Alayı kol ordu ihtiyatı olarak şimdilik Karaköse'de bulunacaktır. Güvenlik tedbirlerine dikkat edilerek baskınlardan korunulması ve son nefese kadar eşkıya üzerine saldırmak fikrinin her Türk askeri için bir gaye olduğunun herkesçe bilinmesi ve en küçük bir başarısızlığa kesin olarak meydan verilmemesi, gaflet ve tedbirsizlik yüzünden vaki olacak darbelerin büyük sorumluluğu hatırdan çıkarılmayarak bütün ilgililerin son derece dikkatli davranmaları Genelkurmay Başkanı Paşa Hazretlerinin özel emirleri olup arkadaşlara önemle bildiririm. Eşkıya çok uzak mesafelerden ateş ederek kaçmaktadır. En ilkel bir harp değerinden yoksundur. Yalnız gafil kıtaları yan ve gerilerinden pusu ve baskınlara uğratarak bir şey elde etmek gayesindedir. Dikkatli en küçük bir kıtamızın karşısında sürülerle eşkıyanın bozguna uğradığı denenmiştir. Ayaklanma sahasındaki köylerden ayaklananlara katılmış olanların tamamı yakılacaktır. Eledir'i eşkıya geçirmek, özellikle reislerini yakalamak son derece önemlidir ve Mareşal Hazretleri diri eşkıya yakalanmasını irade buyurmuşlardır. Askerin yağma ve talandan kesinlikle men edilmesini ve buna karşı gösterilecek gevşekliğin büyük tehlike ve sorumluluğunu bütün ilgililere hatırlatırım. 9. Tümenin de Eşref Bey müfrezesinin iaşe ve ikmal hususu, Diyadin ve Karaköse'de kol ordu ambarlarından kol orduca sağlanmıştır. 7. Kolordu'dan harekata iştirak eden kıtaların iaşe ve ikmal hususları kolorduca güven altına alınmıştır. 9. Kolordu 2 Temmuz'da takip bölgesi komutanı, 9. Tümen komutanı Albay Eşref, 3. Uçak Tabur komutanı Malazgirt, Ahlat, Ernis, Muradiye, Beyazıt Ağ gruplarına verdiği bu genel harekat emrini aynı zamanda bilgi için Genelkurmay Başkanlığı'na, Milli Savunma Bakanlığı'na, 3. Ordu Müfettişliği'ne, 1. Genel Müfettişliğe ve 7. Kolordu Komutanlığı'na da arz etmiş bulunuyordu. Genelkurmay Başkanlığı aynı gün 2 Temmuz 1930 9. Kolordu'ya verdiği cevabi emrinde, Kolordu'nun 4 Temmuz'da yapacağı imha hareketinin yapılış tarzı hakkındaki düşüncelerine katılırım. Yaşar Bey müfrezesinin takdire değer olan hareketi ve hava kıtalarımızın parlak başarıları, komutanız altında yapılacak harekatın çok yüksek semerelere ve fırsat bekleyen düşmanlarımıza Türk süngüsünün her an ezici bir kuvvet olduğu hissini vereceğinden şüphem yoktur. Bir daha tekrarlanmayacak biçimde yapılacağına şüphe etmediğim harekatınızda başarılar diler, bütün arkadaşların gözlerinden öperim demekteydi. 9. Kolordu bir yandan 4 Temmuz'da başlaması kararlaştırılan harekatın hazırlıkları ile uğraşmakta, bir yandan da yer yer vaki olan dolayısıyla bölgesinde tenkil ve tedip hareketlerini devam ettirmekteydi. 2 Temmuz 1930'da Kolordu bölgesinde şu hareket ve faaliyetler olmaktaydı. Kaymaz, Haçan, Kölesor, Çilli ve Osmanlı köyleri havadan bombalanmış, Patnos bölgesinde ayaklananlara katılan köyler bomba ve makineli tüfek ateşi altına alınmış, Beyazıt Ağa'nın 4 kilometre güneyinde 2190 rakımlı tepe ve bunun 8 kilometre güneyindeki 2280 rakımlı tepeler cepheleri Beyazıt Ağa'ya dönük olmak üzere 100 kadar asi tarafından tutulmuş, Muradiye'nin 10 kilometre doğusunda 3020 rakımlı tepe, batı yamaçlarında takriben 200 kadar atlı ve yaya, asi kuvvet Muradiye'deki süvari kıtalarımızla müsaademe etmekte olup Muradiye'deki batarya asiler üzerine ateş etmekte. Henüz Ernis'e gelmiş bulunan 62. Alayın 2. taburundan 2 piyade bölüğüyle bir makineli tüfek takımının 40. süvari alayını takviye etmek üzere Muradiye'ye gönderilmesi ve Ernis ile Erciş'in eldeki kuvvetlerle karış karış savunulması, 40. süvari alayının herhalde Muradiye'yi savunması ve Ernis'ten gönderilen takviye kıtaları geldikten sonra karşısındaki asilere taarruz etmek üzere hazırlanması, 7. kolordu aracılığı ile bu birliklere emredilmiş, Erciş'in kuzeyindeki Zurnake Tepesi ve Erciş'in batısındaki sırtları işgal eden yaklaşık olarak 250 kadar asi ile Erciş'teki kıtalarımız arasında müsaademe devam etmekte. Bundan sonraki günlerde 9. Kolordu bölgesinde tenkil hareketi başlamış ve şu olaylar cereyan etmişti. 4 Temmuz 1930 günü saat 2.30 7.00 arasında asilerin Bulakbaşı, Karaburun, Kayaburun karakolları ile Taşburun civarına yaptıkları baskına İhsan Nuri, Buroha Sotelli ve Abdülkadir bütün avanileriyle iştirak ettiler. Karaburun karakolu son cephanesini sarf edinceye kadar mukavemet ve sebat etmişse de eşkıya Taşburun kuzeyindeki eski istasyon binası ve civarını tutmak suretiyle Zengezor ve Beyazıt istasyonundaki ihtiyat kıtaların karakola yardım etmesine engel olmuş ve karakoldaki subay ve erlerin çoğunu şehit etmek suretiyle karakolu işgal ederek burada bulunan bir Rus mantelli topunu Şıhlı köyü civarına kadar götürmüşlerse de 7 Temmuz'da görevlendirilen bu müfreze topu tekrar geri almayı başarmıştı. 9 Temmuz 1930'da otomobille Kars'tan Iğdır'a gelmekte olan Tahdidi Hudut Komisyonu'na mensup şahıslar Pernavut ile Kızılkaya Karakolu arasında 25 kişilik Şeyh Zahir çetesinin taarruzuna uğramışlar ve heyet refakatinde bulunan 4 erle eşkıya arasında yapılan müsademede Nirengi subayı Teğmen Şükrü yaralanmıştı. Daha sonraki günlerde 9. Kolordu'nun bitirilmesini istediği tenkil ve imha harekatı takip ve temizleme faaliyeti olarak devam etti. 10 Temmuz'da Eşref Bey cephesinde daha öncekilerle beraber 500'den fazla asi imha edilmiş, Muratbaşı Aladağ hattında bulunan 11. Süvari Alayı cephesindeki asiler iltica etmişler ve civardaki köylere mensup 100'den fazla erkek, kadın, çocuk ve 150'den fazla hayvan, 6 beygir elde edilmiş, asilerin bu bölgedeki bütün hayvanları toplanmış, Muradiye bölgesinde doğuya kaçmak isteyen birkaç atlıdan mürekkep eşkıya grubu da takip edilmişti. 15 Temmuz'da Aralık Başköy bölgesinde Hudut Komutanı Binbaşı Fuat emrindeki kuvvetler Aralık Bucağı'na girmiş. Bu arada taarruza uğrayan Iğdır Hudut Bölük Komutanı Yüzbaşı Kemal, Aras kenarındaki Tazekent köyünden fazla baskı gördüğü için Aras'ın öbür tarafına Rusya'ya geçmiş. Taşburun Alay Komutanı emrindeki kuvvetler tarafından tutulmuştu. Ferhat Bey grubu cephesinde, bu cephe karşısında batıya doğru kaçmaya mecbur olarak Aksorik Dağları bölgesine sığınmış olan bir kısım asi, sabah saat 3'te Silik'ten Bezirhane'ye doğru geçmekteyken, Muradiye grubundan takviyeli bir süvari bölüğü bunların üzerine gönderilmiş, 50-60 kadar asi ile yapılan müsademede eşkıyadan onu öldürülmüş, süvari bölüğünden de bir er ve 6 hayvan yaralanmıştı. 9. Tümen cephesinde başkaca önemli vukuat olmadı. 9. Tümen Karargahı, Mürettep 28. Alay ve Tümen Bağlı Birlikleri Beyazıt Ağa'ya, Süvari Tugayı Şeyh Haydar Yukarı Sarı Göl'e, 18. Alay ve Muradiye Grubu Komutanlığını derufte edecek olan Albay Fehmi Muradiye'ye vasıl olmuşlardı. 18 Temmuz'da Sarıçemen ve Temaşa Taşı civarında uçaklarımızı ateş etmeleri üzerine havadan bombalanan Halikanlı aşiretinden 18 insan, 1 hayvan, Tozo aşiretinden 6 erkek, 3 kadın ölü, 5 kadın yaralı, 7 hayvan telef edildi. 21 Temmuz'da 9. Kolordu'nun plana uygun olarak yürüttüğü tenkil harekatı karşısında Zeylan Deresi'nden kaçabilen asiler ve Kör Hüseyinoğlu ve Seyit Resul Halikanlı aşiretine iltihak ederek Mako istikametine yönelmişler, son 1-2 gün içinde yapılan hava bombardımanları ve Halikanlı aşireti 25 ölü, bir o kadar da yaralı vermiş ve birçok hayvanını kaybetmişti. Belikanlı aşireti ise Türkiye'ye sığınarak hükümetin emredeceği bir yerde ve her türlü emirlere itaat etmek şartıyla iskan edilmek arzusunda olduğunu bildirmişti. Kabaktepe'deki kıtalarımızın su ve erzak ihtiyacını sağlamak üzere Tahiliki'den Kabaktepe'ye gönderilen kafileyi bulmak maksadını güden atlı ve yaya 300 kişi kadar bir eşkıya grubu, gün doğmadan önce Kabaktepe köyü ile bunun hemen güney ve güneydoğusundaki sırtları işgal ederek saat 6.30'dan itibaren Kabaktepe Giresor telefon hattını kestiler. Miktarı saptanamayan diğer bir eşkıya grubu Kopgel Batı yamacından Kabaktepe mevkilerini doğudan kesmeye çalıştılar. Korhan istikametinden kısım kısım gelen ve miktarı 100 kişi kadar tahmin edilen 3. bir eşkıya grubu da Kabaktepe kuzeyindeki dereler içerisinde toplanmış bulunuyordu. Asıl kafileyi vurmaya memur 100 kişilik atlı eşkıya grubu ise Mozalan Dağı güneydoğusunda Mato mağaraları civarında hazırlanmıştı. Saat 7.30'dan itibaren Kopgel yamacındaki Şakiler açtıkları ateşle Kabaktepe'yi oyaladıkları sırada Kabaktepe güney ve kuzeyinde toplananlar Kabaktepe'ye taarruza başladılar. Aynı saatte Mato mağaralarındaki 100 atlı Şaki de Giresor tepesinin kuzeyindeki 818 rakımlı tepe kuzeyinden Kabaktepe'ye hareket halinde olan su ve erzak kafilesine doğru ilerlediler. Giresor dağından ileri sürülen müfrezelerimizin ve Kabaktepe'deki top ve makine tüfeklerimizin açtığı ateşle kafileyi vurmak isteyen eşkıya, Mozalan Dağı istikametinde çekilmeye mecbur edilmiş ve bunu müteakip Kabaktepe'den ileri sürülen müfrezelerde Kabakköy'ü ve bu köyün hemen güney ve güneydoğusundaki şakileri tard ederek kafilenin güvenle Kabaktepe'ye gitmelerini sağlamıştı. Bu müsaademe saat 19.30'a kadar devam etmiş ve eşkıya kaçmaya zorlanmıştı. Bu müsaademede müfrezeden 6 şehit, 7 yaralı verilmiş, eşkıyadan ise 80 kişi öldürülmüştü. 22 Temmuz'da 9. Kolordu birliklerinden 41. Süvari Alayı Beyazıt'a, Van Alayı'nın 1. Taburu Gevrişemyan'a, 9. Tümen Birlikleri Giresor Lizgot bölgesine varmışlardı. Fehmi Bey grubunun teslim aldığı Deveci Gediği ve kuzeyindeki savaş kümesi, Çubuklulu Mustafa ve Faris idaresindeki asilerin taarruzu karşısında geri çekilmek zorunda kalmışlardı. Ertesi gün 23 Temmuz bu bölge iki topla takviyeli bir taburla taranacaktı. 25 Temmuz'da Erciş bölgesinde öteye beriye gizlenen perakende eşkıya gruplarını takip etmekte olan Derviş Bey müfrezesi, bunlardan bir kısmını daha yakalamış ve kaçmaya teşebbüs edenleri imha etmişti. Bu temizleme ameliyesi sırasında ayrıca asilere ait 11 mekkari daha, ganimet alınmak suretiyle toplanan 200 kadar hayvan Erciş'teki komisyona teslim edildi. 28 Temmuz'da Şeyh Zahir ve Ali Beşko idaresinde miktarı saptanamayan bir eşkıya grubu, Pernavut Köprüsü güneyindeki Osman Köyü'nün hemen kuzeyine geldiği sırada Tuzluca'daki 2. Jandarma Ester Suvar Bölüğü bunların üzerine sevk edilmiş ve saat 20'de başlayan müsaademede eşkıyaya bir hayli ölü ve yaralı verdirilmiş, bölükten de bölük komutanı göğsünden yaralanmış, iki er de şehit olmuştu. 29 Temmuz'da Zeylan bölgesinde temizleme işiyle görevli olan Derviş Bey müfrezesi, Zeylan ayaklanmasının birinci derecede amillerinden olan Pabuşkin Köyü imamı ile 4 asiyi müsaademe sonucu ölü olarak ele geçirdi ve ayrıca 9 tüfek, 700 kadar hayvan toplandı. 30 Temmuz'da Kolordu emrindeki seyyar jandarma alaylarının durumu şöyleydi. 2. Seyyar Jandarma Alayı'nın piyade taburu Iğdır'da, Ester Süvar taburunun bir bölüğü Tahiliki'de ve diğer bölüğü Kult'ta, 4. Seyyar Jandarma Alayı'nın piyade taburu Beyazıt civarında, süvari taburunun bir bölüğü Diyadin'de, diğer bölüğü Beyazıt'ta olup, 7. Kolordu emrine girmek üzere 3 Ağustos sabahı Diyadin'den Malazgirt istikametinde harekete hazır, Van Piyade Alayı'nın 1. Taburu Zengezor'da, 2. Tabura Kayaburun bölgesinde, Derviş Bey emrindeki 3. Seyyar Jandarma Süvari Taburu ile 5. Seyyar Jandarma Alayı'nın bugüne kadar tensik edilmiş olan kısımları 2 piyade ve 1 süvari bölüğü ile 1 ağır makineli tüfek takımı Erciş'te, bu alayın 2. bölüğü Yüzbaşı Mahir Komutası'nda Patmos'ta bulunmakta. 1 Ağustos'ta Şeyh Zahir komutasında 200 kişilik bir eşkıya grubu, Tuzluca'nın 8,5 kilometre doğusunda Pirli Karakolu'nu basarak 3 jandarma ile hudut taburundan 4 erin silah ve eşyalarını alıp bunları serbest bırakmışlar ve karakol binasını yakmışlardı. Şeyh Zahir, burada bıraktığı bir tezkerede de Tuzluca merkezini ve bunun güneyindeki Akarak köyünü yakacağını bildirmekteydi. Bu çeteyi takip etmekte olan Tuzluca'daki 2. Seyyar Ester Suvar bölüğünden başka Iğdır'daki süvari bölüğü de Gevgeve istikametine gönderildi. 2 Ağustos'ta Derviş Bey müfrezesi Koç Köprü, Gürgür Baba, Partaç Dağı bölgesinde yaptığı araştırmada mağaralarda gizlenmiş olan asilerden Haso ile kimliği tespit edilemeyen arkadaşlarını ölü olarak ele geçirmiş ve bunlardan başka mağaralarda gizlenmiş olan kadınları toplayarak bu köylere yerleştirmişti. Karamelik, Zoraya köylerinin araştırılmasında da biri ölü, biri yaralı ve 15'i diri olmak üzere 17 asiyi yakalamış ve bunlara yataklık eden Karamelik köyünü tahrip etmişti. Bütün bu cereyan eden olayları takip eden Genelkurmay Başkanlığı, 3 Ağustos 1930'da yayınladığı emirde, Ağrı harekatı başlamadan önce dahilde eşkıyalık yapan çetelerin yeter kuvvetlerle yapılacak sıkı ve şiddetli bir takiple imhaları suretiyle fırsat bekleyenlerin ümit ve güvenlerinin kırılmasına kesin zorunluluk vardır. Şeyh Zahir çetesinin bir daha Ağrı'ya dönemeyecek surette ve daha fazla kuvvetler tahsisiyle imhasını 9. Kolordu'dan, Yukarı Sirik Yaylası'nda jandarma müfrezelerimizle müsaademe ettiği ve Kern Uslu halit olması muhtemel çetenin imhasını da 7. Kolordu'dan önemle rica ederim. Barzani çetesinin yaptığı ve diğer mevkilere yapılması muhtemel propagandalara karşı kıtaların kapılmamasının ve kıtaların bulundukları yerlerde kesin olarak savunmalarının başarı sağlayacağının birliklere bildirilmesi ve halkı aydınlatacak surette bildiriler dağıtılması ve halka ayaklananların mutlaka cezalandırılacağı kanısını vermek için Oramar olayına katılan köylerin ve yayladaki aşiretlerin tespitiyle bunların hava kuvvetleriyle bombardıman ettirilmesi gerekir. Oramar olayında bize sadakati görülen ve kıtalarımızla beraber müsaademelere katılarak eşkıya tarafından evleri yakılanların taltifi ve halen boşalttığımız bucaklara müdür atanması ile daha fazla taraftar sağlanması faydalı görülmekte olduğundan bu hususun sağlanmasını birinci genel müfettişlikten rica ederim demekteydi. Verilen emirlere uygun olarak alınan tertibat ve yapılan takibata rağmen eşkıya faaliyetleri yer yer devam ediyordu. Tuzluca ve Iğdır bölgelerinde faaliyette bulunan çetelerin imhaları genelkurmayca istenmiş olmasına rağmen yapılan sıkı ve şiddetli takip karşısında bu çeteler yakalanıp imha edilemiyordu. Daha sonraki günlerde de aynı nitelikte olaylar devam etti. Örneğin Karakoyunlu köyü, Çengel geçidi, Aralık bucak merkezi, Taşburun ve civarında çeşitli eşkıya baskınları ve bunları tenkille görevli birlikler arasında yer yer müsaademeler olmaktaydı. Zeylan bölgesindeki temizlemenin hala sonu alınamamıştı. Derviş Bey müfrezesi 10 Ağustos'ta Pani Yaylası civarında ünlü asilerden Sultan, Yusuf, Hamza, Kasım, Tahir, Kör Hüseyin'in amcazadesi Kasım ve Muhittin adlarındaki şahısları yakalamaya muvaffak olmuş, bunları saklayan Şerefli ve Maral köylerini yaktırmış ve bu arada 30 kadar silah ele geçirilebilmişti. 7. ve 9. Kolordu bölgelerinde Zeylan olayı dolayısıyla başlayan takip harekatı, alınmış bulunan tedbir ve tertipler dahilinde Eylül başlarına kadar ciddiyetle devam etti. Eşkıyanın bir kısmı imha, büyük bir kısmı da aman vermeyen kuvvetlerimiz karşısında firara mecbur edilmiş oldular. 32. ayrımın sonu sayfa 473.